Ayrım 2.
Barbar, komün, insanın işlenmemiş ilk temel cevher filiziydi. O ilk cevher filizinin medeniyetlere çözülüş kanunları veya barbarlarla medenilerin kıyasıya dövüş diyalektiği hemen bütün tarihin gidişini yakalamamıza yardım ediyordu. İnsanlık tarihi, toplum biçimlerinin gelişim tarihidir. Ve bu gidiş ister istemez tıpkı fizik ve biyoloji kanunları benzeri kanunlara uyar. Bunda şaşılacak bir yan arayışımız, olabildiğine esnek olan sosyal olayların içinde kanunların seçilemez oluşundan ve onları yaşamaktan seçmeye vakit ayırma gücünü bulamayışımızdandır. Hatta o gücü bulanların bile bu yolda sık sık yenik düşmelerinden, yolun sarp oluşundandır. Ancak bu yol sanılan ve umulandan çok daha verimlidir. Sadece toplum biçimlerinin gelişim kanunlarını vermez. Din gibi kültürel, hukuksal, sanatsal, edebi, zihinsel proseslerin peçelerini de kaldırıp gerçek yüzlerini eleştirerek bu gelişim kanunları uyarınca gereken atılımlara yol gösterici olabilir, yenilerini temellendirebiliriz. Birincil olan devrimci stratejik görevlerin yanı başında ikincil kalan kültürel, eğitimsel o kadar kapsamlı ve çok işimiz var ki bunlar zamanla birincil görevler haline gelecektir şüphesiz. Belki de bazıları çoktan iç içe geçmiş bulunuyor. Ama biz onları ayıklama işini bile girişemiyoruz. Ancak tarih tezimizle ilgili ve stratejik aşamamızın öz ve yedek güçlerini dolayısızca etkileyen konulardan başlıcaları olanlarına eğilmeden edemiyoruz. Din gibi kültürel duran ama çok derin kökleri olan ve bilinç süreçlerimizi zincirleyen, o ölçülerde de kişilik hezeyanlarına yol açan olayların maddesini ele almaktan geri duramadık. Bu konu bir yazımızda kılıçlaştırılmışken şehit edildi. Bir kere daha anladık ki, Türkiye gibi doğulu geri bıraktırılmış ülkelerde din, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak sağlı sollu pek çok kafanın koparılmasına yol açabilecek, iliklere sinmiş bir konudur. Şehit olmuş bir yazı yeniden diriltilebilir mi? Bu imkansızdır. Çünkü hayat gibi bir kelimede dillenmiş bulunan tarihsel determinizm hiç durmazken zihinsel devinimlerimizi de yerinde sayamaz. İster istemez aynı yazıyı yeniden yazmak, deyim yerindeyse yeni baştan diriltmek olanaksız kalır. Bakış açılarımız, hatta literatürümüz bile başkalaşarak konuyu hayatın akışına paralelleştirir. Veya hayat bakış açılarımızı en küçük deyimlendirişlerimizi bile etkileyerek konuyu yepyeni boyutlara taşır. Din konusu birçok kitabımıza taşmış sonsuz denebilecek dal budaklarla doludur. Burada Kur'an ve Muhammed bir ilgisi olduğu kadarıyla bunların ilk kökleri olması itibariyle Hazreti İbrahim geleneğiyle sınırlı kalmaya çalışacağız. Dolayısıyla insan Allah'ı nasıl yarattı veya insan insanı nasıl yarattı veya insanı yaratan nedir gibi sorulara somut İbrahim, Muhammed, Kur'an prosesi içinde cevaplar arayacağız. Ki bu konudaki başka çalışmalarımıza ve olabilecek çalışmalara olabildiğince somut ve sağlam bir basamak oluşturabilelim. Çünkü kılına dokunulmamış, değiştirilmeden günümüze dek gelmiş yazılı en son, en gelişkin kutsal kitap Kur'an'dır. Hadisler, sünnetler, İncil, Tevrat ve arkeolojik kazılar yorumları medeniyetler ilk Irak medeniyeti, Sümer, tabletler, mitolojiler bu son belgeyle karşılaştırılarak yorumlanabilirse Allah'ın ilk köklerine inmek ve bilinçlere çıkarmak daha aktüelize edilebilir ve kolaylaştırılabilir. İnsanın akıllı zekası önce aşırıca somut keskin olaylarla doldu ve somut yalan bilmez düşündü ve davrandı. Bu düşünce ve davranışının potası yine yalan bilmez kolektif insan aksiyonu komün idi. Doğadan çıkagelmiş doğanın doğal bir eki olarak doğan gelişen komün, keskin somut seleksiyon olaylarının ürünü oldu. Olaylar birikip teknik geliştikçe, vahşet çağları aşılıp barbarlığa geçildikçe, somut gündelik bellekli düşünceden soyut sentetik bellekli düşünceye geçildi. Soyut sentetik bellekli düşünce biriktikçe yeni teknik keşifler yapıldı. Teknik ilerledikçe somut olaylar aşırı birikerek soyut fikir sentezleri hızlandı. İnsanoğlunun ilk tanrıları veya dinleri de düşünce ve davranışları gibi yalın keskin somutlukta yaşamlarının bir yansıması oldu. Tanrısı da cenneti de cehennemi de yanı başında hatta içinde aralarındaydı. Sınıflı toplum medeniyetlerle birlikte bu somut din sistemleri de soyutlaştı, yalanlaştı, gökselleşti. İlk köklerinden kopuk seçilemez hale geldi. Bu o kadar soyutlaştı ki insan biriken bilgileri bilimleri ışığında onu yeniden somutlaştırmak ve bilinçlere çıkarmak aşamasına girmek zorunda kaldı. Çok genel bir paradoks yaparsak ilkel somut yaşamın ve düşüncenin diyalektiği soyut düşünme ve davranma, soyut düşünme davranmanın göksel aşırılaşmasının diyalektiği, somut bilimsel yercil düşünce ve davranma veya toplumun kültürlerinde gidiş kanunları oldu diyebiliriz. İnsanın tezatları kuran zekası ve sentezleri çıkaran aklı, inanılmaz, şaşırtıcı merakı, soyutluğa sonuna dek dayanamıyor. En yüreksizlerimizi bile bazen olmadık meraklar öldürebiliyor, öldürmese süründürebiliyor. İnsan bu meraklarını giderecek, karanlıkları aydınlığa boğmadan rahat edemeyecek, ayaklarını yere basan somutluk içinde huzur bulacak. Çünkü insanın ruhu ve bedeni o somutluk ve yalınlık içinde hayat buldu. O gerçeği bulmadan ve o gerçeklik içinde yaşamadan ona rahat yok. Eşyanın tabiatı gereği bu. Niye alınıp darılalım ki? Bu yolda insan gibi savaşalım yeter. Hayvan gibi didişmenin getirdiği şehit ve gazilerden ders alamamak bönlüğü bile devrimcilik, kemalizm ve şeriatçılık öncü gibi göstermek sosyal hayvanlığımıza deva olamaz ve halkımıza reva görülemez. İnsan sosyal veya toplumsal bir yaratık ise insanın içgüdüsü hayvanlarda bulunanlar gibi organcıl determinizmlerden ibaret zincirlemeler değillerdir. İnsanın içgüdüsü öyleyse toplumsal gidiş kanunlarından başka bir şey değildir. Her kişinin aklı kendisinden çok önceden işleyen evrimsel kanunlarıyla geriler veya ilerleyebilir. İnsanlar kendi tarihini yaparken geçmişin mirasıyla yaparlar. Ölü kuşakların gelenekleri yeni kuşakların beyinleri üzerine birer kabus gibi çöker. Hazreti Muhammed de İbrahim geleneğiyle büyüdü ama aklını sadece o gelenekle törpülemedi. Yaşadığı olayları yorumlayıp yönetmekten geri durmadı. Gelenek aklıyla realiteyi veya aklıyla yorumladıklarını ayırıp rasyonalizme geçemedi. Onu İbn Haldun 700 yıl sonra takdire şayan bir laisizmle başardı. Muhammed, laisizmini din geleneği içinde bilmeden saklayıp geliştiren Müslüman cumhuriyetçiler gibi davrandı. İbrahim'in tek tanrıcılığını, Bedevi'nin çok tanrıcılığına üstün ve akılcı tuttu. Bununla da kalmadı, işlediği tarihsel devrim görevlerinde ve olaylarında ulaştığı her akılcıl sentezi ayetleştirip tek tanrı geleneğini geliştirdi. Muhammed, nakli geleneksel bilimi baş tacı edip, akli bilimleri geleneğinin emrine sokarak bilinçaltına bastırdı. Tanrısallaşma prosesi böyle icap ettiriyordu. Ancak bu tek yanda ambale olursak yine gerçeği kaçırmış oluruz. Muhammed aklı, geleneğin emrine bağlarken aklın üzerinde din kabuğunu bilinç yerine koyarak akıl gelişimini bir ölçüde zincire vurmuş oluyordu. Ama din geleneğini de akılla yoğurup evrimse determinizme, tarihin gidiş kanunlarına bilmeden yaklaştırıyordu. Bu durumda İbn Haldun, Muhammed'den 700 yıl sonra iliklerine dek Müslüman olduğu halde aklı ve tarihsel gidiş kanunlarını nakli bilimlerden, geleneksel teoloji bilimlerinden, fıkıh, hadis, tefsir ve benzerinden kurtarmaya, layık olmaya çalışarak tarih bilimini kurmaya kalkışır. Biz tarihsel maddeciler 600 yıl sonra İbn Haldun'u bir adım öteye götüremez miyiz? Bunun için iki işi bir arada denemeliyiz. 1. Nakli geleneksel İbrahim Allahçılığının kabuğu altında gelişen Muhammed'in, Kur'an'ın şuur altında işleyen asıl tarihin madde ve ruhunu bilinçlere çıkarmalıyız. 2. Böylece modern insanın, bugünkü bizlerin bilinçaltına bastırılmış din duygularının asıl evrimsel kanunlara uzanan köklerini bilinçlere çıkarıp, teolojik zincirlerimizden kurtulmayı denemiş oluruz. İslam'ın ilk filizlenmiş yıllarında nakli din kabuğu bilinç yerine geçerken tarihin gidiş kanunlarını sezerek akılla yorumlayan Muhammed'in aklıyla birlikte tarihin kanunlarını da şuur altına bastırmış oluyordu. Dinin şuur altında yatan şey böylece evrimin kanunları, dinin asıl maddeleri ve ruhu denen şey oluyordu. Bunu ortaya çıkarmayı denemek geçmiş dinler içinde aynı şeyi yapabilme gücünü kazanmak olabilir. Bu yüzden Muhammed'in geleneksel tek tanrı fikrini bilmeden sezilerde tarihsel determinizme yaklaştırma akılcılığını bizzat kitaplaştırması ve kılına dahi dokunulmadan, tahrif edilmeksizin, geleceğe iletilmesini kurallaştırması bu iş için bulunmaz değerde bir kaynaktır. Hazreti Muhammed ve Kur'an'ın en göksel buyrukları en yercil tarihin madde ve ruhundan uzak düşürseler bile tarihi yapan insanlardır. Evrim dışında hiçbir şey olup bitmediğine göre, söylenen yazılan samedani şeylerle gerçekler arasındaki bağı kurmak nasıl olabilir? Tarihin gidiş kanunlarını yaşanan çağa uygulamak suretiyle. Nasıl nakli bilimler, akli bilimleri şuur altına itmişlerse, öylece modern çağda da akli bilimler veya daha doğrusu bilimsel birikiş, din bilimlerini, teolojiyi şuur altına bastırmıştır. Dinin altında işleyen evrimsel kanunları ortaya koyabilirsek, modern insanın da dinsel şuur altını bilince çıkarmaya yardım etmiş oluruz. Bunu vahşi çağlara, mitolojilere dek götürürsek, aklı zincire vuran sayısız din ve kültür kalıntılarından arınmış ve tarihin kanunlarına uyumu geliştirmiş oluruz. Hemen herkesin anlayıp kabul edeceği gibi her önder veya peygamber kendi çağının en otantik yaratığıdır ve ibret alınacak bir örneğidir. Aydınlarımız bunu pekala bilirler ama iş kendilerine gelince aydını ve fikir adamlarını tanrılaştırmaya bayılırlar ki kendilerine de bundan pay çıksın. Hazreti Muhammed'i abartmaya gerek yok olduğu gibi ele alınsın. Hayır, ağza bile alınmaz. Bunda bir alt bilince bastırma yok mu? Şu kadarını işaret etmekle işe başlayabiliriz. 1. Hazreti Muhammed'in pek severek söylediği sözü şuydu. Ma ene illa beşerün mislüküm. Ben sizler gibi insan kişiden başka bir şey değilim. 2. Muhammed yine üzerine basarak peygamberlerin sonuncusu olduğunu bildirmiştir. Hatemel Enbiya. Bütün nakli Allahçı gelenekler, mistizmler bir yana, bu iki sözde Muhammed'i peygamber yapan şeyin kendi çağından, tarihten başka bir şey olmadığını sezen dahiyane akılcılık determinizmcilik yatar. Din, bilinç, kabuğu, bu aklı determinist sezileri Allah'a bağlasa da, alttan alta, alt bilinç derinliklerinde olayların gidişini sezerek olaylara uyuma eğilimi yer alır. Bu şuna benzer. Bilim adamıyla sanatçı, sanatçı ile bilim adamı birbirlerinden pek hoşlanmazlar. Sanatçı bilinçaltı demektir genellikle, bilim adamı ise bilinç demektir. Bilinç, bilinçaltından, bilinçaltı da bilinçten pek hoşlanmazlar. Çünkü ikisi de birbirlerine zıt düşman kardeştiler. Bilinç, bilinçaltını bilince çıkardıkça onun işini bitirir. Ama bilinçaltı az yaman değildir. Alttan alta bilincin kuyusunu kazmak için pusularda kriz bekler. Bilinç, bilimsel bütünlüğü kesin biçimlerde kurdukça bilinçaltı pes ederek uysallaşır ki ancak o zaman o bilim adamıyla sanatçı ve sanat arasında bir anlaşma sağlanabilir. Sanatçı da bu tür bilince yaklaştıkça sentez olma yolu açılır. Bilim ile sanat iki yüzlülüğü aşıp barışır. İşte bu aşamaya kadar bilinç bastırmış olduğu sanatçı bilinçaltını biliminde bilmeden yansıtırken sanatçı da yine bilmeden bilinçaltında bilimi yansıtır. Çünkü bilincin bilinçaltı olmaksızın, bilinçaltının da bilinç olmaksızın yaşayamayacağı gibi bilim sanatsız, sanat da bilimsiz olmaz. Ama ne çare ki iktidar savaşı bilinç lehine gelişmeden bu savaş durmaz. Antik çağda iktidar dindeydi. Bilinç yerine geçerek bilimi bilinçaltına bastırdı. Modern çağda iktidar bilime geçti, dini bilinçaltına bastırdı. Bunu ancak tarihi işleten kanunlar bilindikçe kesin egemen bir çözüme kavuşturabiliriz denenmesi gereken budur. Muhammed kendine peygamberliği yakıştırsa da giderek kendisini peygamber yapan şeyin tarihi olaylar olduğunu kuvvetle sezdi. O da herkes gibi turhallı bir hallı insandı. Ve medeniyet her yanı kapladıkça kendisi gibi ülkücü kişiliklerin kalmayacağını ve çıkamayacağını da sezdi. Dini peygamberliklerinde sonu gelmişti. Bu determinist seziler alt bilincinde işliyordu. Tıpkı sanatçıdaki gibi. 1. Bölüm Allah, İbrahim, Muhammed, Bilim 1. Birikim bilimi ve tarihin büyük mirası İbrahim ile Muhammed. İnsanlık tarihinin en yazısız vahşi çağlarına ait belgeler bile evrimsel yorumları, ilerletecek birikimler yaptı. Yine yazısız barbarlık çağları ile ilgili belgeler, karanlık kalan antik medeniyetler tarihi ile ilgili arkeolojik kazılar, tabletlerin eski çivi yazılarının çözümlenişiyle okunması, bu konulardaki arkeolojik yorumlar inanılmaz birikimler yaptı. Günümüzdeki iletişim ağının evrencil donanımı ve hızlanışıyla da bu birikimler hemen herkese ulaşabilecek yakınlığa geldi. Bu durumda evrimcil görüşlerin sıçrama yapmaması düşünülemezdi. İster istemez bu birikimlerin üzerine oturan batılı aydınların üniversite çevresinde olsa da din yorumları maddeci bir ivme kazandı. Tevrat ve İncil'in Sümer'deki köklerine kadar inildi. Bu görüşler 12. ve 16. yüzyıllara kadar iniyordu, daha da geliştirildi. Ancak bilgilerin üst üste yığılması gerçekten onları bilince çıkarmak anlamına gelmiyordu. Asıl önemli olan tarihin gidiş kanunlarını bulmak ve yorumunu bu kanunlara göre yapmaktı. Ve daha önemlisi hayatı bu kanunlara göre yeni baştan örmekti. Bu zaruretleri uyulamayınca yazan ve söyleyenlerin kendileri bile ne yazdıklarını ve ne söylediklerini unutabilirlerdi. Doğal olarak hayat kendi kanunları merkezinde müdahalesiz akıp giderdi. Kültür, kuru bilgiler, kütüphaneler kırkambarı değildir. Ekonomi temelli bir toplum sisteminin o temellerde sımsıkı bağları bulunan çatı hatta gövdeye uzanan katlarıdır. Bu yüzden kuru bilgiler hayatla ilgisi kalmadığı ölçüde uçup giderken hayatın kanunları bizzat hayatı oluşturduğu için her insanın iliğine, kemiğine bürünerek yaşayıp giderler. İşte kültürün bilince çıkarılması, hayatın kanunlarının bilince çıkarılması temelinde kalıcı adımlar atabilirse ve bilince çıkarılanlara ayak uydurabilirse ilerletici zaferler kazanabilir. Kültür yeni baştan bir sistem kurabilirse kültür olur. Kur'an'daki Allah sistemi kendinden hemen önceki İncil ve Tevrat'tan değil, en eski Ortodoks Hazreti İbrahim geleneğinden alınmalıdır. Çünkü Tevrat ve İncil'in yazıları değil ama Musa ve İsa'ya yansıyan asıl temel ruhu yine İbrahim geleneğinden alınmalıdır. Fakat hepsinin Allah sistemini yorumlayışı farklı farklıdır. Hepsi bir tek Allah'a inanmakla birlikte yaşadıkları koşullar bakımından tarihsel görevleri başka başkadır. Ve her insan gibi onlar da kendi çağlarının birikimleriyle düşünüp davranırlar. Bu ölçüde ayrılıklar adım adım geliştirimler olur. Hazreti İbrahim zamanı kabaca zamanımızdan 4000 yıl öncedir. İsa öncesi 1900 yılları Hazreti Musa zamanı zamanımızdan 3000 yılı aşkın bir zaman öncedir. İsa öncesi 1300, Hazreti İsa zamanı zamanımızdan 2000 yıl öncedir. Hazreti Muhammed zamanı zamanımızdan 1400 yıl kadar öncedir. İbrahim ile Muhammed arasında en azından 2500 yıllık bir zaman farkı bulunur. Bu çağlar farklıdır. Her çağ, toplum biçimleri gelişim kanunlarının yepyeni açılımlara girdiği, hatta başkalaştığı bir altüstlüğü veya altüstlükler zincirini kapsar. Oysa İbrahim ile Muhammed zamanı arasında bir çağ değil birkaç çağ farkı vardır. İbrahim henüz antik tefeci bezirgan medeniyetlerinin lokal aşamasını aşıyordu. Irak, Mısır, Hint ve Çin tefeci bezirgan medeniyetleri kendi içlerinde birbirlerine pek açılamayan, ticaret yollarıyla bağlı ama geliş gidişleri ancak çok zor koşullarda kervanlarda, askercil korumalar altında yapabiliyordu. Aralarında barbar toplulukların ölümcül bentleri bulunuyordu. Sadece orta ticaret yolu en işlek olanıydı. Kuzey ve güney ticaret yolu pek işlek değildi. Ve medeniyetler henüz bitkicil denecek yavaşlıkta lokal gelişiyordu. Daha hareketli hayvancıl medeniyetler çağına geçilmemişti. Bu aşama henüz Grek medeniyetiyle açılmaya hazırlanıyordu. Oysa Muhammed zamanında tefeci bezirgan medeniyetleri lokal aşamayı çoktan aşmış, evrencil aşamaya geçmeye hazırlanıyorlardı. İslam medeniyeti evrensel tefeci bezirganlık aşamasını açtı. Muhammed bu aşamayı Kur'an'ın Arabistan'da iktidar olmasıyla temellendirdi. Medeniyetler arasındaki barbar toplulukların medeniyete, sınıflı topluma, çözülüşlerini hızlandırarak ve tabii ki bu sayede medeniyetleri de canlandırarak antik ticaret yollarını işlek biçimde birbirlerine ve medeniyetlere bağladı. Tefeci bezirganlık evrensel çağına ulaştı. Tarihin kontenjanında medeniyete geçebilecek kent kalmadı. Böylece Hz. Muhammed'in bu tarihsel görevini kavrayarak son peygamber öngörüsü gerçek oldu. Peygamberlik bilhassa kutsal kitap inmiş peygamberlik kentten orijinal medeniyete geçecek barbar toplulukların yaratığıdır. Arabistan barbarlığı ve tefeci bezirganlığı çökkünleşen Mısır, Habeş, İran, Bizans, Hint ve uzakta da olsa Çin medeniyetleriyle durgunlukla kuşatılmıştı. Orta ve kuzey ticaret yolları bu yerlerde tıkanmıştı. Onlara düşen hemen Kızıldeniz Umman'a ve Hint okyanusuna açılan güney ticaret yoluydu. O yolu kullanıp birikim yapabilirler ve orta ile kuzey ticaret yoluna huruç edebilirlerdi. Önlerinde bir tek engel vardı. Mekke'nin daha doğarken çürümeye başlayan Ebu Sufyan tefeci bezirganlığı. Yoksul tefeci bezirganlar topraklarını tefecilere kaptırmış, Medine köylüleri, esnafları ve bedevileri Muhammed'in bu sezilerini ruhlarında ve bedenlerinde duymakta ve başarı azmiyle teşkilatlanmakta gecikmediler. Hatta bu konuda Muhammed'den daha ileri gerçekçi ve bedeniydiler. Kur'an'ın hemen her ayetinde mala, mülke, medeniyete tapmanın, medeniyet çöküşüyle ve Allah'ın cehennemcil gazabıyla cezalandırılacağının bildirilmesi, Allah korkusu ve sisteminin daima hatırlatılmasından alacağımız bir ders de budur. Medeniyete geçen barbarlara medeniyet özendirilmiyor, medeniyete sevk edilmiyor, daha çok medeniyete geçilmişçe medeniyetin kendilerinden önceki medeniyetler gibi şaşa ve zulüm içinde çürüyüp yıkılmaması için Allah hükümleri hatırlatılıyor. Çünkü Muhammed zaten görüyor ve yaşıyor. Arabistan barbarlığı medeniyete geçmekte kendisinden daha çıkarcı ve daha hızlı, Muhammed 40'ına kadar yoksulluğu da zenginliği ile dünya ahvalini, medeniyeti de yaşayıp doymuş. Artık maneviyat hümanizm arıyor. Ve bildiği kaybettikçe özlediği komün kolektivizmine sarılıyor. Kur'an o bezeyişlerle doludur. Burada kısaca birikim açısından yararlı olmakla birlikte kafa karıştıran iki uzmana işaret edelim. Bu durumda Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın Sümer kültüründen alınma gelenek olduğunu belgelemek İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed'in gizemini, şuur altını ve yaşadığı toplum biçimlerini açıklamaz. Dolayısıyla dinlerin madde ve ruhu, gizemli şuur altı anlaşılmaz kalır. Mistik dürtüler toplumsal ve kişisel hezeyanlarla bütünleşerek insanlığın irili ufaklı alçaltıcı zincirleri olmaya devam ederler. James George Frazer'in 19. yüzyıl sonunda yaptığını, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Samuel Noah Kramer, ilk Irak medeniyeti Sümer'de yoğunlaşarak yapmaya çalıştı. Ama bunu daha önce Veros tarihi ve Andre Parrot'un Sümer tarihi yapmıştı bile. Yine de her iki çabada boşa gitmedi. Frazer, bütün kültürlerini barbar, hatta vahşi temellerini işaret etti. Kramer, medeniyet kültürlerinin Sümer'deki köklerini işaret etti. Ancak her ikisi de belgelerin toparlanışı ve karşılaştırmalı paralelliklerini gösteren karmaşık birikimlerden öteye geçemediler. Çünkü toplum biçimlerinin gelişim kanunlarıydı asıl olan. Kültürler o kanunlara kopmaz bağlarla bağlı etki tepki içinde gelişiyorlardı. Kanunlar ele geçmeden hangi kültürün nerede ve ne zaman hangi sebeple ortaya çıkıp battığı veya benzer paralellikler ortaya çıkarken neden benzer paralellikler içinde battığı ve yeniden ortaya çıktığı bilinemiyordu. O zaman gelişim kanunlarını bulmadan bilgileri üst üste yığmak ne işe yarayabilirdi? Toplum biçimlerinin gelişim kanunlarını bulmaya yarayabilirdi ve buna yaradı. Bu yüzden bu tür bilimler birikim bilimi olmaktan öte geçemediler. Ancak bu birikimler olmadan da asıl kanunları arayıp bulan tasnif bilimi kendini ortaya koyamazdı. Bu böyledir diye birikim ile tasnifi karıştırmamalıyız. İbrahim ile Muhammed'e dönelim. Farklı çağlar farklı sentezler getirmiştir demiştik. Hazreti Muhammed'in yaşadığı çağ ve bu çağın determinizmiyle aldığı bilgiler, yorumları ve uygulayış bu yüzden Hazreti İbrahim'den çok farklı oldu. Kabaca bakıldığı zaman aynı Allah sistemini inanıyor ve uyguluyorlardı. Ama bilgiler, yorumlayış ve uygulayış en az 2000 yıl sonra ve antik çağların içinde kutsallar çağı olarak anılabilecek bir başkalaşımın alt üstlüğün eşiğinde, şüphesiz ki aynı kalamazdı. Nasıl Sümer'deki din anlayışı Hazreti İbrahim'de başkalaşmışsa Muhammed ve Kur'an'da da çok farklılaşmıştı. Bu başkalaşım, kalite sıçrayışı, Allah sistemine bakılarak yüzeysel bilgi yığılımı ve karşılaştırmalarıyla, Aristo mantığıyla çözümlenemezdi. Tarihsel gidişin aydınlatılmasıyla ele geçirilip günümüzde yararlı olabilir hale getirilebilirdi. Muhammed, komünün kolektif aksiyon ruhunu iliklerine dek yaşayan berrak, zekalı, gerçekçi aşiret çocuğuydu. El Emin ünvanını genç yaşta alabilecek kadar dürüst, saf, temizdi. Veracık çocuk beynine düşen her olayı sentezlere ulaştırabilme yeteneğini geliştirebilecek evrencil çelişkiler, ticaret yolları içinde yetişmişti. Bu yeteneğini her olayı yorumlamaktan, hükme bağlamaktan çekinmeyen cesaretiyle peygamberlik tarihsel devrim sırasında 23 yıl boyunca dahiyane öngörülere ve ayetlere sıçratmaktan geri durmadı. Bu gerçekçi bilimsel sizlere denk düşen yorum ve kararları elbette Hazreti İbrahim'in Allah geleneğiyle çelişecekti. Skolastik eski Allah sistemini apaçık bozamasa da kendi içinde Allah'ı kavrayışını, yaşadığı ve yorumladığı tarihsel devrim olayları paraleline sokarak alabildiğine insancıllaştırdı, tarihsel determinizme yaklaştırdı. Yaşadığı çağ antik tarihin orijinal medeniyetlerinin sonunu müjdeliyordu.